Ayrım 10.
5. Şimdi artık bilinç dışının teknikler ve makinelerle olan ilintisinden doğan bir takım ikilemleri göz önüne alıyoruz. Toplumumuzda hiçbir bilinç dışı ve yaratıcılık tartışması bu zor ve önemli sorunların uzağında kalamaz. Şaşırtıcı ölçüde mekanize olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Us dışı, bilinç dışı fenomenler bu düzenekleşmeye, mekanizasyona karşı daima bir tehdit oluşturuyorlar. Şairler çayırlarda ya da tavan arasında hoşa giden yaratıklar olabilirler ama montaj hattına sokulan bir çomaktırlar. Düzenekleşme tek biçimciliği, önceden bilinirliği ve düzenliliği gerektirir. Ve tam da bilinç dışı görüngülerin özgün ve us dışı olmaları olgusu, kent soylu düzen ve tek biçimciliğe yöneltilmiş reddedilmez bir tehdittir. Bu modern batı uygarlığımızda insanların bilinç dışı ve us dışı deneyimlerden korkuyor olmalarının bir nedeni. Çünkü bu bilinç dışı ve us dışı deneyimlerde derin tinsel kuyulardan kabarıp yükselen gizlilikler dünyamız için esas oluşturmakta olan teknolojiye hiç mi hiç uymazlar. İnsanların bugünlerde diğerlerindeki kadar kendilerindeki us dışı unsurların da korkusuyla yapmaya çalıştıkları kendileriyle bilinç dışı dünya arasına araçlar ve düzenekler yerleştirmektir. Bu onları us dışı deneyimin tehdit edici ve ürkütücü yanlarıyla kuşatılmaktan korur. Teknoloji, teknikler ya da düzeneklerin kendilerine karşı bir şey söylemediğimin anlaşılabileceğinden eminim. Söylediğim, teknolojinin biz ve doğa arasında bir tampon, kendi yaşantımızın daha derin boyutları ve kendimiz arasında bir engel olarak hizmet görme tehlikesinin sürekli var olduğudur. Araçlar ve teknikler bilincin bir uzantısı olmalıdırlar. Oysa kolayca bilinçten bir korunma da olabilirler. Bu durumda araçlar savunma mekanizmaları haline alırlar. Özellikle de bilincin bilinç dışı diye adlandırdığımız daha geniş ve karmaşık boyutlarına karşı. O zaman mekanizmalarımız ve teknolojimiz bizi fizikçi Heisenberg'in ortaya attığı gibi tinin itkilerinde belirsiz kılacaktır. Batı uygarlığı Rönesans'tan bu yana teknik ve düzeneklerde önemli yoğunlaştı. Bu yüzden ta Rönesans'tan beri gerek atalarımız ve gerekse bizim yaratıcı dürtüleri teknik şeyler yapmaya yönlendirilmiş olmamız anlaşılabilir bir şey. Yaratıcılık bilimin uygulama ve ilerlemesine doğru yöneldi. Yaratıcılığın böylesi bir teknik kovalamacaya yönlendirilmesi bir düzeyde uygundur. Ama daha derin bir düzeyde psikolojik bir savunma olarak hizmet eder. Bu us dışı görüngelerin bizde uyandırdığı korkuya karşı bir savunma olarak hizmet verebilecek olan teknolojiye kendi geçerli alanının çok ötesinde sarılacağımız, inanacağımız ve dayanacağımız anlamına gelir. Bu yüzden teknolojik yaratıcılığın tam da başarısı ki bu başarının görkeminin benim tarafımdan bildirilmesine hiç gerek yok, kendi varoluşuna bir tehdittir. Çünkü eğer yaratıcılığın bilinç dışı, us dışı ve us ötesi yüzlerine açık olmazsak, o zaman bilimimiz ve teknolojimiz tinin yaratıcılığı diye isimlendireceğim alanda kopup uzaklaşmamıza yardım eder. Bununla teknik kullanımla hiç ilgisi olmayan bir yaratıcılığı kastediyorum. Yaratıcılığı para kazanmak ya da teknik gücü arttırmak için kullanılan halinden çok, sanatta, müzikte ve zevkimiz için var olan diğer alanlarda yaşamlarımızın anlamını derinleştirmek ve genişletmekteki haliyle alıyorum. Sanat, şiir ve müzikte örneklendiği gibi, tinin özgün, özgür yaratıcılığını yitirdiğimiz ölçüde, bilimsel yaratıcılığımızı da yitireceğiz. Bilim adamlarının kendileri, özellikle de fizikçiler, bize bilimin yaratıcılığının insanların özgür, saf bir halde yaratma özgürlüğüyle güvence altında olduğunu söylemekteler. Modern fizikte açıkça görülüyor ki, daha sonraları teknolojik yararlar için değerlendirilen buluşlar, genellikle bir fizikçinin imgelemini koy verip yalın bir buluş coşkusu için yaptığı buluşlardır. Ama bu her zaman daha önceden güzel bir biçimde kurulmuş kuramlarımızın Einstein'ın görecelik kuramını, Heisenberg'in de belirsizlik ilkesini tanıtmalarında olduğu gibi kökten bir biçimde alaşağı olmalarının riskini de ortaya çıkarır. Benim burada ele aldığım mesele, saf ve uygulamalı bilim arasındaki geleneksel ayrımdan daha fazla bir şey. Tin'in yaratıcılığı, ussal, düzenli toplum ve yaşama tarzımızın yapısını ve ön kabullenişlerini tehdit eder ve etmelidir. Bilinç dışı, us dışı itilimler tam da doğalarından ötürü ussallığımıza yönelik bir tehdit oluşturmak durumundadırlar. O halde yaşadığımız kaygı kaçınılmazdır. Bilinç eşiği ve bilinç dışından gelen yaratıcılığın sadece sanat, şiir ve müzik için değil, uzun vadede bilim için de asıl olduğunu ileri sürüyorum. Bunun getirdiği kaygıdan kaçınmak ve bunun doğurduğu yeni biçim ve kavrayışların tehdidini görünmez kılmaya kalkmak, toplumumuzu sadece sıradan ve gitgide daha boş bir hale getirmek değil, aynı zamanda sarp ve kayalık dağlardan inen, sonradan bilimimizin yaratıcılık nehrini oluşturacak olan kaynakları da kesip atmaktır. Yeni fizikçi ve matematikçiler yeterince açık nedenlerle bilinç dışı, us dışı aydınlanma ve bilimsel buluş arasındaki bu iç ilişkiyi gerçekleştirmede daha ötelere ilerlemekteler. Şimdi size karşılaştığımız sorunun bir resmini çizeyim. Televizyona çıktığım birkaç kere iki değişik duyguyla çok etkilendim. Biri stüdyoda söylediğim sözlerin anında yarım milyon insanın oturma odalarına iletilmesi olduğunun şaşkınlığıydı. Diğeri bu programlarda ne zaman özgün bir fikir yakalasam, ne zaman biçimlenmemiş yeni bir kavramla uğraşmaya başlasam, ne zaman tartışmanın ön hattını yaratacak özgün bir düşüncem olsa tam bu noktada kesilmemdi. Bunu yapan denetleyicilere karşı bir hıncım yok, işlerini biliyorlar ve anlıyorlar ki programda olup bitenler ta Georgia'dan Wyoming'e uzanan izleyiciler dünyasına uymazsa izleyiciler kalkıp mutfağa gidecek, bir bira alıp geri gelecek ve bir Western'in düğmesine basacaklar. Muazzam kitle iletişimi potansiyelleriniz varsa kaçınılmaz olarak dinlemekte olan yarım milyon kişilik bir kitleyle iletişime geçmek durumundasınız. Söylediğiniz şeyin onların dünyasında bir yeri olmalı. En azından kısmen biliniyor olmalı. O halde özgürlük, ufukların açılması, fikir ve görüntülerde kökten yeniliğin en iyi durumda belirsiz, en kötü durumda da tümüyle kabul edilemez olması kaçınılmazdır. Kitle iletişimi teknolojik bir keramet ve hayran olunup değer verilecek bir şey olsa da karşımıza ciddi bir tehlike çıkarıyor. Uyumculuk tehlikesini. Hepimiz aynı şeyleri aynı anda ülkenin tüm şehirlerinde izliyoruz. Tam da bu olgu düzenlilik ve tek biçimlilik yanına hatırı sayılır bir ağırlık korken özgürlük ve özgür yaratıcılığa karşı tavır alıyor. 6. Şair nasıl uyumculuğa karşı bir gözdağıysa, politik diktatörler içinde sürekli bir tehdittir. O politik gücün montaj hattını havaya uçurmanın pek yakınına sokulur daima. Bu durumun güçlü ve keskin gösterimlerini Sovyet Rusya'da gördük. Bu durum kendini en çok Stalin yönetiminin yazar ve sanatçılar hakkında açtığı soruşturmalar ve sürdürdüğü tasfiyelerde gösterdi. Stalin'in kendisi, yaratıcı bilinç dışının politik sistemine getirdiği tehditlere karşı patolojik bir kaygı besliyordu. Gerçekten bazı uzmanlar, Rusya'da sürüp giden mücadelenin ussallık ve özgür yaratıcılık diye adlandırdığımız şey arasındaki mücadele olduğuna inanıyorlar. Rus şairi Yevgeni Yevtushenko'nun eserinin giriş yazısında George Revy şöyle yazıyor. Şair ve onun söylediklerinin bazı Ruslar üzerinde çok ürkütücü bir etkisi var. Özellikle de Çarcı olsun, Sovyet olsun, otoriteler üzerinde. Sanki şiir, dizginlenmesi, boyun eğdirilmesi ve hatta yok edilmesi gereken us dışı bir kuvvetmiş gibi. Revy birçok Rus şairin başına gelen trajik kaderi aktarır ve bu duruma karşı kendi fikrini koyar. Sanki Rusya kendi kültürünün genişleyen görüntüsünden ürkmüş gibidir. Kendi yalın kuramsal kimliğinin olası itişiyle tehdit edildiğini hissederek kendisinden daha karmaşık olan her şeyi kendisine yabancı olarak tanıyıp sarsma gereksinimi içindedir. Revy'ye göre bu içkin bir ananevi sofuluktan geliyor olabilir. Ya da despotik ataerkilliğin arkaik bir biçimde yarattığı tepkiden. Ya da feodallikten sanayileşmeye çok ani bir geçişin şu anda yarattığı acılı etkilerden. Rusların kendi içlerinde ve toplumlarında us dışı unsurlara karşı diğer ulusların insanlarından daha zayıf bir savunma olup olmadığını sorusunu sormak isterim. Ruslar gerçekte us dışı unsurlara yaşlı Avrupa ülkelerinden yakın yaşamıyorlar mı? Ve bu yüzden de evcilleştirilmemiş us dışı tarafından daha çok tehdit edildikleri için onu düzenlemelerle kontrol etmek için daha büyük çabalar harcamak zorunda değiller mi? Aynı soru gayet yerinde olarak Birleşik Devletler için de sorulamaz mı? Yani bizim de pragmatik usçuluğumuz, kendi pratik kontrollerimiz ve davranışçı tavırlarla düşünsel savunmalarımız hepsi bir asır önce ufuklarımızda mevcut olan us dışı unsurlara karşı vurgular değil mi? Bu us dışı unsurlar başlıca olumsuz örnekleri söylemek gerekirse sık sık da hatırı sayılır bir mahcubiyet uyandırarak durmadan 19. yüzyılı canlandırma hareketlerinin otlak yangınlarında, Ku Klux Klan'da ve McCarthy'cilikte fışkırıp duruyor. Ancak burada Birleşik Devletler'de davranışla ilgili olarak var olan takınağa özellikle değinmek istiyorum. Birleşik Devletler'de insanla ilgilenen bilimlere davranışçı bilimler adı verilir. Amerikan Psikoloji Örgütü'nün ulusal televizyon programına davranıştaki vurgu adı verilmişti ve bizim birçok Avrupa okullarına psikanaliz, gestalt yapısalcılığı, varoluşçu psikoloji vesaire ters düşerek psikoloji okullarına yaptığımız belli bir özgünlük ve yaygınlığa sahip tek katkı davranışçılıktır. Pratikte tümümüz çocukken şunu işitip durmuşuzdur. Kendin gibi davran. Davran, davran. Ahlakçı sofulukla bu davranış takınağı arasındaki ilişki tümüyle kurgusal ya da rastlantısal değil. Davranış üzerine bu vurgu, Revy'in Rusya'daki durum hakkında ileri sürdüğü bizim kendi içkin ananevi sofuluğumuz değil mi? Davranışın incelenmesi gerektiğinin, çünkü herhangi bir nesnellikle incelenmek üzere elimizde bulunan yegane şey olduğu savının şüphesiz ki tümüyle farkındayım. Ancak bu dar görüşlü bir ön yargının bilimsel ilke düzeyine yükseltilmiş bir hali de olabilir ve öyle olduğunu ileri sürüyorum. Eğer bunu bir ön varsayım olarak kabul edersek, bizi bu bölümün bakış açısıyla hataların en büyüğüne götürmez mi? Us dışı, öznel etkinliğin anlamlılığının dışsal sonuçların kisvesi altında içkinleştirilerek inkarının ilanına. Revy, Stalin ölmüş de olsa şairin Rusya'daki durumunun her halükarda işkilli olduğunu söylüyor. Çünkü genç şairler ve şimdiye kadar susturulmuş eski şairler kendi gerçek duygularını ifade etmeye ve gerçeği kendi gördükleri gibi yorumlamaya daha da fazla kararlılar. Bu şairler sadece Rusya'daki doğrunun yanlışla bozguncu yer değiştirmesini lanetlemekle kalmıyor, Rus şiirinin dilini de siyasi klişelerden ve baba imgelerinden arıtarak onu yeniden canlandırmaya uğraşıyorlar. Stalincilik zamanında bu kent soylu dünyası ile ideolojik birlikte varoluş olarak lanetleniyordu. Ve şairin sesi Sovyet realizminin kapalı dışlayıcı sistemini tehlikeye atar görünen herhangi bir şeyden ötürü kısılıyordu. Tek sıkıntı her çeşit kapalı dışlayıcı sistemin bütün sanatı olduğu gibi şiiri de imha etmesi. Revy şöyle devam ediyor. 1921'de yapılan bir konuşmada büyük Rus şairi Alexander Blok, dinginlik ve özgürlüğün armoninin özgürlüğünü kurmada şair için asıl olduğunu tartışmıştı. Ancak şöyle devam etti. Sovyetler yetkilileri dinginlik ve özgürlüğümüzü de çekip alıyorlar. Dış dinginliği değil, yaratıcı dinginliği. Çocuksu, istediğin gibi yapı değil, liberali oynama özgürlüğünü değil ama yaratıcı istemi, gizli özgürlüğü. Ve şair ölüyor. Çünkü artık soluyacağı bir şey kalmadı. Yaşamın anlamı ondan sızıp gidiyor. Bu benim savımın güçlü bir ifadesi. Şöyle ki, yaratıcılığın bir sinokokunu mutlaka aranılan şartı, sanatçıların kendilerindeki tüm unsurları, Blok'un mükemmel biçimde adlandırdığı yaratıcı istemin olanağını açabilmek için özgür oyuna verebilme özgürlükleridir. Blok'un ifadesinin negatif kısmı, Stalin rejimindeki şiir için doğru olduğu gibi Amerika'daki McCarthy dönemi için de doğru. Bu yaratıcı dinginlik ve bu gizli özgürlük dogmatiklerin kesin kes dayanamayacakları şeyler. Stanley Kunitz, şairin kaçınılmaz biçimde devletin hasmı olduğuna inanır. Der ki, şair ifşaatın olanağına tanıktır. Bu siyasal katılığın tahammülünün dışında bir şey. Her çeşitten dogmacı, siyasi olduğu kadar bilimsel, ekonomik, ahlaksal da sanatçının yaratıcı özgürlüğü tarafından tehdit edilir. Bunun böyle olması zorunlu ve kaçınılmazdır. Sanatçılar ve diğer yaratıcı insanların güpgüzel düzenlenmiş sistemlerimizin olası yıkıcıları olduğu gerçeğinin kaygısından kaçıp kurtulamayız. Yaratıcı itilim, bilinç eşiği ile bilinç dışının ifade bulan biçimleri ve konuşan sesi olduğu için tam da bu doğasından ötürü ussallığa ve dış kontrole yönelmiş bir tehdittir. Dogmatikler bu yüzden sanatçıların ipini kaçırmak istemezler. Kilise onu, kimi devirlerde önceden vaaz edilmiş konulara ve yöntemlere koşabildi. Kapitalizm sanatçının ipini onu satın alarak tutmak niyetinde. Ve Sovyet gerçekçiliği bunu toplumsal men etme ile yapmayı denedi. Sonuç, yaratıcı itilimin tam da doğasından ötürü sanat için öldürücüdür. Sanatçıyı kontrol etmek mümkün olsaydı, olduğuna inanmıyorum, bu sanatın ölümü demek olurdu. Yaratıcılık ve karşılaşma. Bir kuram ileri sürmek ve bu kuram üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bunlar büyük ölçüde sanatçılar ve şairlerle olan ilişki ve tartışmalarından kaynaklanıyor. Kuram, yaratıcılık bir karşılaşma edimi içinde ortaya çıkar ve karşılaşma merkez olarak alınırsa anlaşılabilir. Sezan bir ağaç görüyor. Ağacı daha önce kimsenin görmediği bir biçimde görüyor. Kendisinin söylediği gibi hiç şüphesiz ağaç tarafından ele geçirilmeyi yaşamakta. Ağacın kemerlenen ihtişamı, kucaklayıcı yayılışı, toprağa kavrayışındaki narin denge, tüm bunlar ve ağacın daha birçok özelliği onun algısı tarafından emiliyor ve sinirsel yapısı boyunca hissediliyor. Bunlar onun yaşadığı görünün parçaları. Bu görü sahnenin bazı yanlarının dışarıda bırakılmasını, diğer bazılarına daha fazla vurgu getirilmesini ve sonra bütünün yeniden düzenlenmesini içeriyor. Ama tüm bunların toplamından da fazla. Evvela bu artık bir ağacın görüsü değil, ağacın görüsü. Sezan'ın bakmakta olduğu somut ağaç, ağacın özü biçimini alıyor. Görüsü her ne kadar özgün ve tekrarlanamaz olsa da onun o özel ağaçla karşılaşmasından doğan tüm ağaçların görüsü yine de. Bir insan olan Sezan ve bir nesnel gerçeklik olan ağaç arasındaki karşılaşmadan vücuda gelen tablo. Ağaç tamı tamına yeni, eşsiz ve özgündür. Bir şey doğmuştur, varlığa kavuşmuştur. Daha önce var olmayan bir şey, yaratıcılığın bir tanımlanışı diye elde edebileceğimiz mükemmellikti. O halde her kim ki tabloya yoğun bir farkındalık içinde bakar ve ona kendisiyle konuşması için izin verir, ağacı oradaki eşsiz güçlü devimle görecektir. Yöresi ile ağaç arasındaki kaynaşmayla ve Sezan yaşayıp da resmedene dek ağaçlarla ilişkimizde var olmamış olan bir mimari güzellikle. Hiç abartmadan Sezan'ın ağaç tablolarını görüp onlar tarafından mas edilmeden önce bir ağacı gerçekten görmediğimi söyleyebilirim. 1. Yaratıcı edimin incelenmesini bunca zor kılan tam da yaratıcı edimin iki kutup arasındaki bir karşılaşma olmasıdır. Öznel kutbu olan kişiyi bulmak, ortaya çıkarmak yeterince kolaysa da nesnel kutbu, dünyayı ya da gerçekliği tanımlamak çok daha zordur. Burada özellikle karşılaşmayı vurgulamak istediğim için bu gibi tanımlamalar fazla önem taşımıyor. Kitabı Şiir ve Deneyim'de Archibald MacLeish karşılaşmanın iki kutbu için olası olan en evrensel terimleri kullanır. Varlık ve yokluk. Çinli bir şairden alıntı yapar. Biz şairlerin yoklukla mücadelesi onu varlığı ortaya çıkartmaya zorlamak içindir. Sessizliği bir müzik yanıtı almak için tıklatırız. Makleş bunun ne anlama geldiğini tasavvur edin diyerek düşüncesini geliştirir. Şiirin içinde barındıracağı varlık yokluktan türer, şairden değil. Ve şiirin sahip olacağı müzik şiiri yapan bizlerden değil sessizlikten gelir. Tıklatmamıza cevaben gelir. Yüklemler tumturaklı, mücadele, zorlama, tıklatma, şairin işi, dünyanın anlamsızlığı ve sessizliğiyle onu anlama zorlamak için mücadele etmektir. Sessizliği ses, yoku var yapana dek. Bu iş dünyayı bilmeyi üstleniştir. Tefsir, gösteri ya da kanıtla değil, insanın ağzındaki elmayı bilmesi gibi doğrudan. Bu yaratıcı edimde tüm olup bitenin öznel yansıma olduğunu koyan yaygın varsayımımıza karşı pek güzel ifade edilmiş bir panzehir ve yaratıcı sürecin yöresini saran kaçınılmaz esrarın bir hatırlatıcısı. Sanatçı ya da şairin görüsü, özne ile kişi, nesnel kutup olmayı bekleyen dünya arasındaki belirleyici ara noktadır. Bu nesnel kutup, şairin mücadelesi, yanıtlayıcı bir anlamı ortaya çıkarana kadar yokluk olarak kalacaktır. Bir şiir ya da resmin büyüklüğü, yaşanan ya da gözlenen şeyi görüntülemesinden değil, sanatçı ya da şairin gerçeklikle karşılaşmasıyla harekete geçen görüyü görüntülemesindedir. Resim ya da şiir bu yüzden eşsizdir, özgündür, sureti elde edilemeyendir. Monet'in Rouen Katedrali'ni resmetmeye kaç defa dönüp geldiğinin ne önemi var? Her tablo yeni bir görüyü ifade eden yeni bir resimdi. Burada yaratıcılığın psikanalitik yorumlamasındaki en ciddi hatalardan birine karşı önlem almalıyız. Bu bireyde sonradan sanat yapıtına yansıyacak bir şeyleri tabloya aktarılacak ya da şiire yazılacak daha önceki bir takım deneyimleri bulup ortaya çıkarma girişimidir. Daha önceki deneyimlerin sanatçının dünyasıyla nasıl karşılaşacağını belirleme açısından giderek daha önemli roller oynayacağı pek açıktır. Ama bu öznel veriler karşılaşmanın kendisini asla açıklayamaz. Resmetme sürecinin en öznel göründüğü soyut sanatçılarda bile varlık ve yokluk arasındaki ilişki kesin kes mevcuttur. Ve bu ilişki sanatçının paletindeki parlak renkler ya da tuvalinin davetkar katı beyazlığıyla karşılaşmasıyla kıvılcımlanabilir. Ressamlar bu anın heyecanını anlatıp durmuşlardır. Bu an varlığın aniden yaşama geçişi ve kendi canlılığını kazanışıyla yaratılış öyküsünün bir yeniden temsili gibidir. Mark Tobey tuvallerini eliptik kaligrafik çizgilerle ilk bakışta tümüyle soyut görünen ve onun kendi öznel temaşasından başka hiçbir yerden gelemez gibi görünen güzel kıvrımlarla doldurur. Ama Tobey'in stüdyosunu bir gün ziyarete gittiğimde etrafa yayılmış astronomi kitaplarını ve Samanyolu'nun fotoğraflarını görmüştüm. Bunun beni nasıl etkilediğini hiç unutmayacağım. O zaman Tobey'in yıldızların ve burçların devinimi karşılaşmasının dış kutbu olarak deneyimine konu seçtiğini anlamıştım. Sanatçının alıcılığı asla edilginlikle karıştırılmamalı. Alıcılık sanatçının kendini varlığın diyeceklerine karşı açık ve canlı tutuşudur. Böylesi bir alıcılık kişinin kendini ortaya çıkacak görünün aracı yapmasına izin verecek bir çeviklik, iyi bilenmiş bir duyarlılığı gerektirir. Bu alıcılık güç sistemi tarafından dayatılan yetkeci istemlerin karşıtıdır. The New Yorker'da ya da başka yerlerde çıkan ve sanatçıyı kederli bir biçimde yana düşmüş elinde fırçası sehpasının başında ilham gelmesini beklerken gösteren tüm o esprilerin farkındayım tabii. Oysa bir sanatçının beklemesi karikatürde ne kadar eğlenceli gözükse de tembellik ya da edilginlikle karıştırılmamalı. Bu bekleme bir atlayıcının trampolinin ucunda kendini dengelerken atlamaması fakat adalelerini tam anını bulana dek duyarlı bir denge içine tutması gibi yüksek düzeyde bir dikkati gerektirir. Bu etkin bir dinlemedir. Yanıtı işitmeye kilitlenmiş, görü ya da sözcükler arzı endam eylediklerinde neyin yakalanabileceğini görmek için pusuya yatmış tetikte. Doğma sürecinin kendi organik zamanında ilerlemeye başlaması için bir beklemedir. Sanatçının bu zamanlama duygusuna sahip olması zorunludur. O bu alıcı dönemlere yaratıcılığın ve yaratının esrarının bir parçası olarak içten bağlanmalıdır. 2. Bu yaratıcı karşılaşmanın mükemmel bir örneği James Lord tarafından yazılan Alberto Giacometti'yi poz verme deneyimini nakleden küçük bir kitapta verilmiştir. Belli bir süre dost kalan bu iki adam birbirlerine tümüyle açık olabilmişlerdi. Lord sık sık poz verme süresinden sonra Giacometti'nin söyleyip yaptıkları hakkında notlar aldı ve bunları bir araya getirerek yaratıcılıkta meydana gelen karşılaşma deneyimi hakkında elimizdeki değerli monografı oluşturdu. İlk olarak karşılaşmanın Giacometti'de yarattığı mücadele ve kaygının yüksek derecesini açığa koyar.